Ayrım 2. Flüt Nameleri, Erotik Kızılderili Hikayeleri. Richard Erdos, Alfonso Ortiz. Sayfa 17. Madhetlere çiftleşmeyi öğretirler. Zuni. Güneybatı Kızılderili kabilelerinin hemen hemen hepsinin kendine has kutsal soytarıları vardır. Kabilesine göre bunlar ya Koşer, ya Koyemşi ya da Çifonetti'dir. Zunilerde bunlar Koyemşi ya da daha çok Madhet olarak çağrılırlar. Yüce duygular içinde ağır bir dinsel atmosfer ortamında yapılan maskeli danslara verilen aralarda çoğunlukla misyonerlerin ve beyaz turistlerin para vererek seyrettikleri komiklikler ve belden aşağı şakalar yapmak üzere bu soytarılar ortaya çıkarlar. Bunların görevi son derece mistik ve hatta biraz da ürkütücü bir ortamda ağırlaşan havayı dağıtmak, insanları rahatlatmaktı. Ama onların duruma göre ortaya koydukları bu kaba saba şaklabanlıklar aslında dinsel ritüellerin tam bir kopyasıdır ve yaşamın içindeki ikilemlerin altını çizmektedir. Palyaçoluk ciddi bir iştir çünkü aslına bakarsanız madhetler de kutsal kişilerdir. Onların ortaya koydukları gösteri dinsel ritüellere bir tezat değil, tam tersine onların önemli bir kısmıdır. Madhetler öyle pek zeki kişiler değildir. Çok çok zaman önce günlük yaşamdaki en basit şeyler bile olsa birçok şeyden haberleri yokmuş. Bu yüzden adamın biri onları eğitmeye karar vermiş. Onlara merdiven çıkmayı öğretmeye çalışmış. Bunu nasıl yapacaklarını göstermiş onlara ama bir türlü becerememişler. İçlerinden biri bacakları havada, başının üstünde çıkmaya çalışmış merdiveni. Bir diğeri merdiveni ters yüzünden çıkmaya çalışmış. Bir üçüncüsü basamaklardan düşerken bir dördüncüsü dolaşıp kalmış basamakları. Kısacası bir türlü becerememişler bu işi. Derken bir başkası çıkıp onlara ev yapmayı öğretmeye kalkışmış. İşin doğrusunu göstermiş, kendisini taklit etmeye çalışan soytarılara. Ama içlerinden biri diğerlerine tavanı havada tuttururken damdan başlamış evi yapmaya. Bir diğeri evi yapmış ama kapı ve pencereleri unutmuş. Evi içeriden yapmaya başlamış ve ev bittiğinde içinde hapis kalmış. Diğerleri de onu çıkartmaya çalışırken evi adamın başına yıkmış. Bu arada bir başkası evin biriketlerini kumdan dökmüş. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, madhetler bir türlü işlerin altından kalkamamışlar. Bunun üzerine adam onlara çok basit bir işi sandalyede oturmaya öğretmeye çalışmış. Onu izleyip taklit etmeye çalışmışlar. İçlerinden biri sandalyenin arkalığına oturmaya kalkınca kafa aşağı devrilmiş. Bir diğeri sandalyenin altına girip oturmaya kalkmış, bir diğeri de sandalyeye ters oturmuş. Bir dördüncüsü ise kafasını kıçını koyması gereken yere koyarak baş aşağı oturmaya kalkmış sandalyeye. İşin püf noktasını bir türlü kavrayamamışlar. Eğiticileri, bir şey daha deneyeceğim demiş. Size nasıl çiftleşeceğinizi öğreteceğim. Köyde uzun zamandır eline erkek eli değmemiş şişko bir koca karı varmış. Hepsi gelip bende deneyebilirler bu işi demiş. Benim canıma minnet. Bunun üzerine kadın entaresini kaldırıp eğilmiş ve eğitmen en basit şekilde köpeklerin yaptığı gibi arka taraftan görmüş işini. Madhetler pür dikkat izlemişler onu ve onlar da hep birlikte denemek istemişler bu işi. Ama içlerinden hiçbiri doğru yolu bulamamış bir türlü. Biri kadının anüsünü zorlarken bir diğeri koltuk altına, bir diğeri diz altına, bir diğeri burnuna, bir başkası da kulağına sokmak istemiş uzvunu. Bir uğraştır, çabalamadır, almış yürümüş. Bu işi gerçekten en doğru şekilde yapmak arzusundaymışlar ama bir türlü becerememişler işte. Zavallı eğitmen, yeter benden bu kadar, pes doğrusu derken koca karı kasıklarını tuta tuta kahkahalarla gülüyormuş. 1964 yılında Zuni Pueblo'da yapılan bir soytarı dans sırasında değişik şekillerde anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Bir eş için çatışma, Alev. Bir zamanlar herkesten ayrı, tek başına yaşamakta olan bir delikanlı varmış. Önce küçüklerinden başlayarak, sonra büyüyüp, serpildikçe daha da büyükleri olmak üzere taş kaldırmak merakı varmış bu çocuğun. Evlenme çağına geldiğinde ortalığa çıkıp bir kızla evlenmeye karar vermiş. Bunu becerebildiği takdirde barışçıl bir şekilde ya da savaşarak yapacakmış. Günlerce yürüdükten sonra bir köye vardığında geceymiş. Kulübelerden birinde bir ışık görmüş. İçeri girdiğinde yiyecek bir şeyleri ve yatacak yeri olan genç bir kızla karşılaşmış. Bu yabancının geldiğinden bütün köy haberdar olmuş. Çok geçmeden yaşlıca bir adam çıka gelmiş ve kulübenin penceresinden içeri doğru "Köyümüzün şampiyonu yeni gelenle yarışmak istiyor," diye bağırmış. Kız ona bunun ne anlama geldiğini anlatmış ve kabul etmesini önermiş. İlk sınav bir beyaz balina avıymış. Bütün köyün gözü üzerlerinde, köyün şampiyonuyla yeni gelen yabancı ayrı kayıklarda yola çıkmışlar. Akşam olup da geri döndüklerinde en fazla balık avlayan yabancıymış ve galip ilan edilmiş. Ertesi gün aynı şekilde bir başka sınava getirilmiş gündeme. Bu seferki yarışma köyün tam karşısındaki bir adanın etrafında yapılacak kayık yarışıymış. Rakipler kıyıda karşılaştıklarında bidarkaları, kayıkları yan yanaymış. Aralarında yerde ise galip gelenin yenik olanı atacağı bir yayla ok varmış. İki adam birlikte çıkmışlar yarışa ve bir süre bir ilki sonra diğeri öne geçtiğinden kazanacak olan bir türlü belli olmamış. Ama yarış ilerledikçe yerel şampiyon rakibin önüne geçerken iki adam birbirini göremez olmuş. Böylece yarışın sonucundan son derece emin olan kıyıdaki yaşlılar yarışın bitmesini beklemeden köye dönmüşler. Ama yeni gelen yabancı beyaz balina derisinden yapılma kayığına konuşmuş ve ona beyaz balinaya dönüşmesini, suyun altından giderek diğer kayığa yetişmesini ve geçmesini emretmiş. Genç adam ve kayığı kıyıya yaklaştıklarında suyun yüzüne çıkmışlar ve eski şekillerine dönüşerek karaya çıkmışlar. Yerel şampiyon ise rakibini gözden kaybettiğinde artık kazandığından emin olarak yavaşlamışmış. Genç yabancıyı elinde okla kıyıda görünce şaşkınlık ve korkudan dilini yutmuş adeta. Bunun nasıl olduğuna kafa yoracak zamanı bile olmamış. İki kere galip gelen yabancının okunu yediğinde. Günün kahramanı genç kızın evinde akşam yemeğini yerken yaşlı bir adam gelerek ondan o güne kadar başka kimse yapamadığından sahile gidip oku yenik şampiyonun bedeninden çıkarmasını istemiş. Yeni gelen sahile giderek dinleni yapmış ve köylü tekrar sağlığına kavuşmuş. Üçüncü günü akşamı genç adama bir yarışma önerisi daha gelmiş. Bu defa köyün en büyük evinde güreş edeceklermiş. Evin orta yerinde etrafı çitlerle çevrili bir kuyu ve kuyunun içinde de kemikler ve şaman kurtçukları varmış. Kızılderili mitolojisinde varlığına inanılan çift ağızlı ve keskin dişlere sahip bir tür yeraltı canavarı. Zafere ulaşan taraf, yenik rakibini bu kuyuya atacakmış, şaman kurtçukları bedenini kemirsin diye. Kazananın önünde hayat, aşk ve zafer varmış ve iki adam uzun süren kıyasıya bir kapışma içine girmişler. Bu yarışmada genç adamın taş kaldırmaktan edindiği güç baskın çıkmış. Son derece becerikli bir hamleyle yerel şampiyonun ayaklarını yerden keserek kaldırdığı gibi kuyuya atıvermiş. Evi dolduranlar genç adamı köyün yeni şampiyonu ilan etmişler. Genç adam doğru, savaş tazminatı olarak zengin bir adamın sahip olabileceği lüks eşyalardan oluşan eşyalar, iki karı ve kürkler istemek üzere yenik rakibinin evine gitmiş. Fea Golder'ın 1909 yılında tuttuğu kayıtlardan alınmıştır. olmaması gereken yerdeki dişler. Ponka Otoe. Çakal yeni serüvenler ve yapacak büyük işler peşinde ortalarda dolaşıp dururken, biri ona kötü bir büyücüden, kötü yürekli iki kızıyla birlikte yaşamakta olan yaşlı bir kadından bahsetmiş. Kızlarla yatmak için pek çok dünya yakışıklısı genç oraya gitmiş ama bir daha onları gören hiç olmamış. Çakal, "Bu tam gitmek istediğim yer işte," demiş. Bundan ona bahseden adam, "Aman dikkatli ol," demiş. "Ne yaparsan yap, sakın kızlarla yatma. Bana anlatılanlara göre bu sonun olur." Çakal, "Yahu iki güzel kızla yatmakla insan nasıl olur da ölür?" diye düşünerek yola koyulmuş. Oraya vardığında yaşlı kadın ve dünyalar güzeli iki kızı çakala pek yakınlık göstermiş. Anneleri, "Hadi durma, içeri gel," demiş. "Sen son derece yakışıklısın ve tam damadım olacak kişisin." Çakal yanında yayı ve okları olduğu halde çadıra girmiş. Yaşlı kadın, "Hadi otursana, otursana," demiş. "Güzel bir ziyafet bekliyor seni. Sana kızlarım hizmet edecek." Kızlar ona bizon eti, bizon dili ve türlü çeşitli etlerden oluşan mükemmel yiyecekler sunmuşlar. Kız kardeşlerden büyük olanı, "Sen gerçekten pek yakışıklıymışsın," demiş. Çakal, "Bana anlatılanlar ne kadar da boşmuş, bunlar pek iyi insanlar," diye düşünmüş kendi kendine. Gece gelip çattığında çakalı tıka basa yediği güzel yemekler yüzünden uyku basmış. Yaşlı kadın, "Yoldan geldin, yorgunsundur," demiş. "Bir de dışarısı bayağı soğuk. İki kızımın arasına gir de yat. Onlar seni sıcak tutarlar." Çakal iki kızın arasına sokulup yatmış. Canı sevişmek istemiş ama ikircikli hissediyormuş. Karanlıkta daha küçük olan kızın yüzü suratına sürtünüyormuş. Kulağına, "Çok geçmez, ablam onunla sevişmeni önerecektir sana," diye fısıldamış. "Ben de öyle yapmalıyım ama sakın kabul edeyim deme." Çakal, "Neden?" diye sormuş. Kız, "Yaşlı kadın bir cadıdır," demiş. "O benim asıl annem değil. Ama diğer kız onun öz kızıdır. Bu cadı her ikimizin vajinasının içine keskin dişler yerleştirdi ve ne zaman bir erkek konuk gelse onu mutlaka bizimle çiftleştirir. Böylece o dişler adamın penisini ısırır ve çiğneyerek paramparça eder. O zavallı genç adamların çığlıklarını bir duymalıydın. Can verene kadar acıyla bağırır dururlar." "Peki bunu neden bana anlatıyorsun?" "Senden hoşlandım ve artık bu koca karının pis işlerine alet olmak istemiyorum. Genç erkekler öldükten sonra bu pis cadı onların bütün her şeylerine konar. Onları soymaktan hoşlanır ama acılar içlerinde bağırarak ölmelerini dinlemeyi daha çok sever." "Sana inanmıyorum." "O zaman kulak ver. Gürültüyü duyuyor musun?" "Evet, tuhaf bir gürültü bu işittiğim. İşte o vajinalarımızın içinde keskin dişlerin gıcırtısıdır." Çakal gıcırtılara kulak vermiş, kızın anlattıklarına akıla ermiş. Çakal ve küçük kız uyur gibi yapmışlar. Bir süre sonra büyük kız, cadının öz kızı, kolundan çekmiş. "Genç, güçlü, kuvvetli adam," diye fısıldamış. "Bize yanıp tutuşuyor olmalısın. Hadi gel seni mutlu edelim. Hadi gel üstüme çık. Çabuk birleş benimle." Çakal kızın organın içindeki dişlerin vahşice gıcırtılarını duymaktaymış. Çakal, "Seni ilk gördüğüm andan beri başka şey düşünemez oldum zaten güzelim," demiş. "Dur da elbiselerimi çıkarayım üstümden." Kız sabırsızlıkla, "Hadi elini çabuk tut," demiş. "Sallanma da bitir şu işi." Çakal ocakta hala sıcaklığını koruyan yanmış, uzun ve kalınca bir odun almış eline ve bunu dibine kadar kötü yürekli kızın organına sokmuş. Kız, "Oh be, sonunda sıkı bir erkeğe çattım işte," demiş. "Ne kadar da zevk verici. Ötekilerden farklı, kocaman bir tanesine rastladım sonunda." İçerideki dişler odun çiğnedikçe çakalın üstü başı kıymık içinde kalmış. "Vay anasın," diye düşünmüş. Bu gerçekten de görülesi bir şey. Derhal sadağından bir ok çıkartmış ve bunu ta tüylerine kadar dişlerinin kapanmasına meydan vermeden organa saplamış ve ok kötü kızın kalbine ulaştığında artık çok geçmiş. Kız oracıkta can vermiş. Bundan sonra çakal koca karının yanına gitmiş ve bıçağını çekerek onu da öldürmüş. Küçük kıza, sen benim hayatımı kurtardın, hadi benimle gel de evlenelim seninle demiş. Kız, nasıl olur ki demiş, senin karın olmaya can atardım ama olmaması gereken yerimde dişler var benim. Çakal, sen o işi bana bırak demiş, hadi kalk gidelim. Çakalın evine doğru yola çıkmışlar ve bütün gün yürümüşler. Akşam olduğunda çakal çalılardan bir korunak yapmış kendilerine. Yatak olarak da içini ada çayı çalılarıyla doldurmuş. Şimdi seninle sevişeceğim demiş. Kız, yok asla olmaz, canına mal olur bu senin demiş çakal. Ha tamam, önce dişlerini çekmediğim senin ama başındakileri değil tabii demiş. Kızın organındaki bütün dişleri çekmiş ama kör olan bir tanesini ellememiş. Seviştiklerinde büyük haz veriyormuş bu çakala. Çakal ve kız pek mutlu bir yaşam sürmüşler birlikte. Bu hikaye New York'ta isminin gizli kalmasını isteyen yaşlı bir lezbiyen tarafından anlatılmış ve Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.